Ayrım 28.
Merkezi katmanları keşfederken ikili oldukça denemeci ve dikkatli olmak eğilimindedir. Son olarak dördüncü aşama, aç parantez, kararlı değişim aşaması, kapa parantez, özel yaşamın orta düzeylerinde kolay değişim ve paylaşımları içerir. Her iki kişi de çok özel duygu ve eşyalarının paylaşılmasına izin verir. Açılma. Kişiliğin daha geniş ve özel yönlerinin açılması kuşkusuz ilerleyen toplumsal girişin anahtarıdır. Eğer diğer kişinin yalnızca en yüzeysel ve herkese açık benliğimize ulaşmasına izin vermeyi istekliysek giriş çok ileri gidemez. Bazı koşullar altında açılma ve diğer kişinin özel alanlarına girme denemeleri oldukça hızlı ilerleyebilir. Örneğin Altman ve Haythorne 1965. Üç kişiye açılmanın kişisellik ya da özellik derecesine baktılar. 1. En iyi arkadaşa. 2. Deneyin. Parantez içinde hepsi deniz askeriydiler. 10 gün yalıtılmış olarak birlikte bulunduğu bir akrana. Ve 3. Bir tanıdığa. Hem genişlik ve hem de derinlik bakımından açılmanın bu üç ilişkinin birincisinden sonuncusuna doğru azaldığını fakat en iyi arkadaşla belirli bir süre birlikte kalınan tanıdığa önemli oranlarda açılmanın olduğunu gördüler. İki insanın birlikte bir süre diğer insanlardan ayrı kalmaları açılmanın hem genişliği ve hem de derinliği açısından yakınlığı artırmıştır. Açılma üzerinde etkili ilk deneysel çalışmalar Sidney Jurard tarafından yapılmıştır. Jurard'ın ilk denencesine göre toplumsal giriş ya da yakınlığı artırmada temel etken olması nedeniyle açılma sevgiyi artırmalıdır. Diğer bir deyişle kişinin kendisini bir başka kişiye açması içsel olarak sıkı bir biçimde kapalı kalmaktan daha doyurucudur ve bu olumlu duygu kişinin açıldığı kişiyi genellenmeli ya da ona da geçmelidir. Karşılığında açılan bir kişiyi açılmayan birisinden daha fazla sevmeliyiz. Bunu sınamak için Daher ve Banikiotes 1976 denekleri açılmanın özelliği açısından değişiklikler gösteren uyaran kişiler yani UK'ler gösterdiler ve uyaran kişiye karşı sevgiyi ölçtüler. UK'nin sözde tepkide bulunduğu uzun bir açılma maddeleri dizisi kullandılar. Bu maddeler deneysel olarak değiştirilmelerini olanaklı kılacak biçimde yakınlık bakımından derecelendirilmişti. Deneklerin daha fazla açılan UK'yi daha fazla sevdikleri görüldü. Bir dizi benzer çalışma UK'ye karşı sevginin açılma ölçüsünde arttığını ortaya koydu. Aç parantez Cosby 1973, Jurard ve Friedman 1970. Fakat bu açılmanın hala oldukça yüzeysel bir düzeyde olduğu unutulmamalıdır. Denek çoktan seçmeli şekilde düzenlenen bu maddelere UK'nin yanıtlarını okudu ya da gördü. Denek kendisinden hiçbir şeyi açmak zorunda değildi. Altman ve Taylor'ın toplumsal giriş tezi bizde açılma ile sevgi arasında iki açıdan daha karmaşık bir ilişki beklentisine yol açmaktadır. İlk olarak yalnızca hızı dikkatli bir biçimde ayarlanırsa açılma sevgiye yol açacaktır. Her iki kişiyi de tehdit etmeyecek kadar yavaş olmak zorundadır. Bir kişi büyük kişisel yakınlık alanlarına zamansız girerse kaygı ve savunucu tepkiye neden olacaktır. Kişiler arası engeller yükselecek ve iki kişi arasında yakınlıktan çok uzaklığı artırma etkisi yapacaktır. Bu yüzden çok güçlü ve çok hızlı gelen birisine karşı tepki sevmekten çok sevmemek olacaktır. Bir örnek Kaplan, Freston, Degnor ve Moore'un 1974 bir çalışmalarından gelmektedir. Bu araştırmacılar hem etkileşim ortamının resmiliğini hem de deneyin kendi açılmasının yakınlık ya da derecesini değiştirdiler. Erkek üniversite öğrencileri üç bağlamdan birinde kendileriyle görüşülmek üzere laboratuvara getirildiler. Bu bağlamlardan biri oldukça resmiydi. Halı kaplı oda, iş yönetimi ve işletmecilik dergileriyle süslenmişti ve görüşmeyi yapan sözde bir işletmecilik öğrencisiydi. İkinci olarak orta derecede resmi bir koşul vardı. Bu koşulda laboratuvar psikoterapi yazını ile doluydu ve görüşmeyi yapan sözde bir klinik psikoloji öğrencisi idi. Az resmilik koşulunda ise o da evlilik danışmanlığı ve seksoloji yayınları ile süslenmişti. Ve görüşmede cinsel danışmanlığı öğrenen bir insan ilişkileri öğrencisi idi. Sorulan sorular ya çok yakın ve özel, aç parantez, ne kadar sık mastürbasyon yaparsınız ve annenizle ilgili olarak sizi rahatsız eden şeyleri hatırlar mısınız? Kapa parantez, ya da o kadar yakın ve özel değildi. Aç parantez, ne çeşit filmleri seversiniz ve kendinizi çok iyi hissetmeniz için kaç saat uykuya gereksiniminiz vardır? Kapa parantez. Görüşmeciye karşı sevgi alışılmamış bir biçimde ölçüldü. Her sorudan sonra demek görüşmedenin edimenin süre giden bir ölçüsünü vermek için sevgiyi gösteren bir düğmeye bastı. Sonuçlar şekil 5-8'de gösterilmiştir. Görüşmeciye karşı sevgi yakın olmayan yani resmi sorularla, resmi olmayan yani informal koşullarda en yüksekti. Yani birbirine tümüyle yabancı iki kişi arasında oldukça alçak gönüllü bir toplumsal giriş düzeyi sevgiyi en üst düzeye çıkarıyordu. Sevgi yakın ve özel sorular soran resmi koşul görüşmecisi için en düşüktü. Bu görüşmeci açıkça çok derine çok hızlı inmeye çalışıyordu. Yakın açılmalara ilişkin istekleri kendi resmiliği çerçevesinde oldukça uygunsuzdu. Şekil 5-8. Görüşme ortamı resmiliği ve sevgi. Kaplan ve arkadaşlarından 1974. Bu örnek bizi Altman ve Taylor'ın Girard'ın ilk denencesi için önerdiği değişikliğe götürmektedir. Bu açılmada sevgiyi bir karşılıklılık kuralının belirlediği biçiminde bir öneridir. Biz en çok bizimle aynı yakınlık düzeyinde açılan insanları severiz. Kendisi hakkında bizim kendimiz hakkında açıkladığımızdan daha fazla özel ayrıntıyla açılan bir kişi özel alana zamansız bir girişle bizi tehdit eder ve orada durmak isteriz. Fakat biz diğer kişiden daha özel bir düzeyde açılıyorsak kendimizi açık vermiş hissederiz. Açılmada karşılıklılığın sevgide anahtar etmen olduğuna ilişkin epeyce kanıt vardır. Kaplan ve arkadaşlarının çalışmasında resmi görüşmeci çok özel alanlarda açılma istiyordu. Fakat kendisi hiç açılmıyordu. Ya da hatta psikolog ve insan ilişkileri görüşmecilerinin yapıyor olabildikleri gibi örtülü olarak bile açılma sözü vermiyordu. Ve sevinmemişti. Daha önce değinilen Daher ve Kankiotes çalışmasında denek en çok daha önce bir anketle belirlenen kendi açılma düzeyine eş düzeyde açılan bir UK'yi sevmek eğilimindeydi. Diğer bir çalışmada Davis 1976 iki kişinin sırayla birbirlerine açıldıkları bir tanışma alıştırması düzenledi. Alıştırma ile giriş tartışmamızdan da beklenebileceği gibi ortalama yakınlık düzeyinin arttığını ortaya koydu. Karşılıklılık kuralı için daha önemli olarak hem ortalama yakınlık düzeyi ve hem de yakınlık artış hızı etkileşim ortakları arasında oldukça eşit görünüyordu. Birisi çok özelleştiğinde ya da yavaşladığında diğeri de aynısını yapıyordu. Fakat karşılıklılık denencesinin en doğrudan sınaması her iki kişinin açılma düzeylerini deneysel olarak değişimlemeyi içermeliydi. Çaykin ve Derlega 1974 İki aktristin bir okul kafeteryasında oynadıkları bir ilk tanışma karşılaşmasını videoya aldılar. Aktristlerden bunu yüksek ve düşük olmak üzere iki açılma düzeyinde yapmaları istendi. Sonra araştırmacılar dört açılma bileşiminin her birinde denekleri aktristlerin performanslarını gösterdiler. Her ikisi de yüksek, her ikisi de düşük, yüksek ve düşük, düşük ve yüksek. Yüksek açılma durumunda kadınlardan biri hemen erkek arkadaşı Bill ile ilişkilerinden, ilk cinsel ilişki ortağından, ana babasının tepkilerinden söz etti. Öteki kadının yüksek yakınlık açılmaları annesinin sinir kriziyle hastaneye kaldırılışı, annesiyle kavgası ve ana babasının olası boşanmaları ile ilgiliydi. Düşük açılma durumlarında okula gidiş geliş sorunundan, liseyi nerede okuduklarından, aldıkları derslerden ve benzerlerinden söz ettiler. temel bulgu, sevginin her iki kadın içinde aynı yakınlık düzeyinde, farklı düzeylerde olduğundan daha fazla olduğu yönündeydi. Karşılıklılık kuralına çiğneme, daha az sevmeye yol açtı, fakat farklı nedenlerle. Çok az açılan kadının ötekine göre soğuk olduğu düşünülürken, daha yakın, daha çok açılan kural çiğneyicinin uyumsuz olduğu düşünülmüştü. Altman ve Taylor 1973 tartışmalarını Amerikalıların ilişkilerindeki yakınlık ve açılmadaki tarihsel değişiklikler konusunda bazı düşüncelerle sonuçlandırmaktadırlar. Onlara göre 1950'lere kadar ve 1950'lerde orta sınıf kuralı özel yaşamın ayrıntılarını açığa vurma konusunda büyük ölçüde kendini sınırlamayı, aşırılıklardan kaçınmayı, dikkati ve kendini koruyuculuğu vurguluyordu. Yakın özel girişe çok fazla izin verilmiyordu. Sonra birbirlerine bütünüyle yabancı kişilerin ilk karşılaşmada çok özel bir düzeyde açılmayı amaçlayan karşılaşma ya da T grupları gibi olgularla belirginleşen bir tepki dönemi geldi. Dahası cinsel devrim insanların özel ilişkilere yatak dahil daha önceki dönemlerde olduğundan çok daha sık özgür ve yayın olarak girip çıkmaları anlamını taşıyordu. Altman ve Taylor bu eğilim hakkında dikkatli olunmasını öneren bazı yorumlarda bulunmakta ve bu anlık yakınlığın bir aldatmaca ya da yanılsama olabileceğini, çünkü insanların birbirlerine en içten duygularını değil yalnızca bunların yüzeysel ve kalıplaşmış biçimlerini veriyor olabileceklerini belirtmektedirler. Böyle insanlar çok geçici olduklarını görerek yakın özel ilişkilere karşı bir güvensizlik geliştirebilirler. Genel olarak gerçek yakınlığın yavaş yavaş geldiğini, yalnızca güven ve diğer kişiyle uzun süren bir birliktelik sonucu geldiğini, tehlikelerinin ve maliyetlerinin bulunduğunu unutmamamız konusunda bizi uyarmaktadırlar. Bu nedenle gerçek yakınlığı hafife almamalı ya da çok fazla tekilimizde saymamalı, fakat saygı ve ilgiyle karşılamalıyız. Irksal önyargı. Irksal önyargı Amerikan tarihinin en ısrarlı toplumsal sorunlarından biri olmuştur. Kökleri İngiliz kolonicilerinin 15. yüzyılda Afrikalılarla ilk temaslarına kadar gider ve köleler olarak hizmet etmek üzere kitleler halinde ithal edilmeleri ile de büyük ölçüde tırmanmıştır. İç savaştan ve kölelerin özgürlüklerine kavuşmalarından bu yana siyah Amerikalılara gerçek eşitlik sağlamak ve beyaz Amerikalıların tümünün değilse bile çoğunun sahip oldukları katı zenci karşıtı önyargıları silmek için uzun ve sert bir savaşın verilmektedir. 20 yıl öncekine göre bile eşit işe yerleştirme, eşit siyasal haklar, eşit barınak ve benzeri konularda zenci haklarını güçlü bir biçimde destekleyen bugünün Amerikalısı, biçimsel yani yasal eşitliği 20 yıl öncekinden çok daha fazla kabul edicidir. Fakat başka alanlarda tam bir eşitliğe karşı hala güçlü bir direniş vardır. Örneğin okullarda zenci ve beyaz öğrencilerin kaynaştırılmasında ve eşitliği destekleyici programlarda olduğu gibi. Sample 1971, Greeley ve Siasley 1971. Irksal önyargının nedenleri öncelikle erken çocuk eğitiminde yatmaktadır. Beyaz çocuklar öyle söylendiği için ve içinde yaşadıkları toplumu gözleyerek birçok bakımdan zencilerin toplumsal olarak daha aşağıda bulunduklarını öğrenmektedirler. Bunun sonucu olarak önyargı toplumun bazı alanlarında diğer bazı alanlarında olduğundan çok daha güçlüdür. Örneğin eski güneyde diğer bölgelerde olduğundan daha güçlüdür. İşçi sınıfından ailelerde, orta sınıf ailelerde olduğundan daha güçlüdür. Yaşlı insanlar, aç parantez, daha ayrımcı bir dönemde yetişen, kapa parantez, arasında, genç beyazlar arasında olduğundan daha güçlüdür ve benzeri. Bakınız, Malkovich 1975, Middleton 1976. Fakat bu, önyargının bir ölçüde değiştirilemeyeceği ve özellikle beyaz bireylerin siyah bireyleri sevmeye başlayamayacakları anlamına gelmez. Tartıştığımız değişik sevgi, parantez içinde çekicilik, ilkeleri bir azınlık grubunun üyelerini sevme üzerinde değişik etmen ve deneyimlerin etkisini anlamamıza yardımcı olabilir mi? Irk ve inanç. Benzerlik sevgi doğurur düşüncesini kullanarak bir dizi çalışma. Aç parantez Byron ve Wong 1962. Stein ve arkadaşları 1965. Kapa parantez. Irksal ve tutumsal benzerliğin göreli önemlerini karşılaştırdı. Bu çalışmaların çoğunda deneklere ya tutumları açısından kendilerine benzer, ırkları bakımından farklı ya da tersi diğer bir kişinin betimini verdiler. Bundan sonra her deneye diğer kişiyi ne kadar sevebileceği soruldu. Tek bulgu olmamakla birlikte yaygın bulgu sevgiyi belirlemede tutum benzerliğinin ırk benzerliğinden daha önemli olduğu yönündeydi. Bu bulgular tutum farklılıkları ile karşılaştırıldığında ırksal farklılıkların daha önemsiz olduğunun kanıtları olarak yorumlanmaktadır. Gerçek ilişkiler ve temaslar söz konusu olduğunda da bunun doğru olduğuna inanabilmek gerçekten güzel olurdu. Çünkü bu insanın başka ırktan birisini tanımasının ve tutumlarının kendisininkilere benzer olduğunu öğrenmesinin ırksal farklılıklara karşın onu sevmesine yol açabileceğinin bir kanıtı sayılacaktı. Mantıklı bir düşünme insanları başka ırklar hakkında yalın bir eğitim programından geçirmenin ırksal önyargıyı azaltacağı yönünde olacaktı. Ancak bu bulgular yalnızca birlikte çalışma gibi göreli olarak çok yakın olmayan ilişkiler için doğrudur. Çıkma ve evlilik ilişkileri gibi daha yakın ilişkiler söz konusu olduğunda ırk, inanç ve tutumlardan daha önemlidir. Ek olarak bu çalışmalara çok fazla ağırlık vermenin yanlış olacağı kanısındayız. Bunların çoğu deneklere varsayımsal uyaran kişilerin ya da tümüyle yabancı başka insanların kağıt kaleme dayalı betimlerini verildiği rol oynama durumlarını içermekteydi. Bu koşullar altında ırka çok fazla ağırlık vermeme, akılcı ve nesnel olma doğrultusunda güçlü baskılar vardır. Gerçek durumlarda akılcı ve nesnel yaklaşım doğrultusunda çok daha az baskı vardır. Yanlılık ve önyargılar deneysel durumlarda olduğundan daha önemli hale gelir. Bu nedenle ilişki birey için gerçeklik ve önem kazandıkça sevginin bir belirleyicisi olarak ırk, inanç benzerliğinin önüne geçmeye başlar. Silverman 1974, yeni gelen üniversite öğrencilerine, sözde kendileri gibi yeni gelen birinci sınıf öğrencileri olan değişik uyaran kişilerin betimlemelerini verdi ve onları ne kadar sevdiklerini sordu. Üniversite Yurtlar İdaresi'nin işbirliği ile bir koşulda önemli seçilen kişi gelecek yıl deneyin oda arkadaşı olacaktı. Öteki koşulda parantez içinde önemsiz deneklerden uyaran kişinin oda arkadaşları olacağını düşünmeleri istendi. Irk ayrımcı tutum gerçek oda arkadaşı seçimi ile ilgili koşulda düşünme koşulunda olduğundan çok daha önemli ve belirgindi. Fakat inanç benzerliği her iki durumda da önemli bir rol oynuyordu ve bu böyle birçok çalışmanın ortak sonucu gibi görünmektedir. Dolayısıyla bu çalışmalar uygun koşullar altında insanların tutum benzerliğine ırk benzerliğinden daha fazla önem vereceklerine ve uzun dönemde önyargının öteki ırkların üyelerini iyi tanımakla azaltılabileceğine ilişkin umutları ayakta tutmaktadır. İşbirliği içinde karşılıklı bağımlılık. Önyargıyı azaltmanın temel bir düzeneği olarak aynı görüşün daha gelişmiş bir biçimi sosyal psikolojide yaygınlık kazanmıştır. Bu eşit konum işbirliği içinde karşılıklı bağımlılık yaklaşımıdır. Beyaz ve siyahlar yakın ilişkiler içinde oldukları, aynı amaçları paylaştıkları ve her ikisinin de amaçlarına ulaşabilmeleri işbirliği içinde etkileşmelerini zorunlu kıldığı durumlarda önyargının azalacağına işaret eden bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda önemli nokta yalnızca ırklar arası temasın yeterli olmadığıdır. Temas paralel ve bağımsız bir temastan çok karşılıklı bağımlılık gerektiren bir temas olmak zorundadır ve yine bu temas yarışmadan çok işbirliğine dayalı olmalıdır. Etkileşim beyazın üst konumunda olduğu koşullardan çok eşit konumların söz konusu olduğu koşullarda yer almalıdır. Bu denenceyi sınamak için en sistematik araştırma programını Stuart Cook ve arkadaşları geliştirmişlerdir. Bu araştırmacılar denenceyi en iddialı biçimde sınayabilmek için denek olarak zenci karşıtı duyguların en verimli ortamı olması nedeniyle ABD'nin kırsal güney kesimlerinden genç beyazları seçtiler. Sonra onları oyun olarak bir dizi iş yönetimi eğitimi etkinliği üzerinde çalışmak üzere küçük gruplara ayırdılar. Bu etkinlikler katılan kişilerin bir demir yolunda değişik konumları, iletişim memuru, araç gereç memuru ve yükleme memuru gibi doldurmalarını gerektiriyordu. Vagonların kullanım düzeyini ve kazancı en üst düzeyde tutabilmek için birlikte çalışmak zorundaydılar. Anahtar bağımlı değişken, grup üyelerinden biri olarak görünen bir yalancı deneye karşı sevgiydi. Bazı koşullarda yalancı denek bir beyaz, diğer bazılarında ise bir siyahtı. Üç farklı çalışmada işbirliğine dayalı karşılıklı bağımlılık denencesinin değişik yönleri değiştirilerek sınandı. 1. Grubun çabalarının başarı ya da başarısızlığı. 2. Deneyin karara katılım düzeyi. 3. Azınlıktan kişinin davranışının yeterlilik düzeyi. 4. Deneyin etkin bir biçimde azınlıktan olan kişiye yardım edebileceği bir konumda bulunup bulunmaması ve kuşkusuz. 5. Yalancı deneyin ırkı. Genel bulgu, yalancı deneye karşı sevgiyi belirlemede en tutarlı etmenin grup çabalarının başarı ya da başarısızlığı olduğunu gösteriyordu. Aç parantez, Blanchard, Adelman ve Cook, 1975. Blanchard, Weigel ve Cook, 1975. Blanchard ve Cook, 1975. Kapa parantez. Grup başarılı olduğu ölçüde yalancı denek seviliyordu. Genel olarak insanların ödüllerin dağıtımı ile aralarında çağrışım kurdukları kişileri zamanla sevdiklerini bilen bizler için bu beklenen bir sonuçtur. Yalancı deneyin yetersiz ya da başarısız olması daha az sevgiye neden olmuştur. Ancak aynı yetersiz ya da başarısız davranışlar daha fazla sevgiye yol açıyordu. Yalancı deneyin ırkı şaşırtıcı bir biçimde küçük bir etki yapmıştı. Bu değişkenler beyaz ve siyah yalancı deneklere karşı sevgiyi aynı şekilde etkiledi. Bundan çıkan sonuç kişiler arası etkileşimin sevgi üzerindeki etkisinin beyaz ve siyahlar için aşağı yukarı aynı olduğu idi. Irksal önyargıyı ortadan kaldırmak zor olabilir. Fakat başka her türlü sevgide olduğu gibi ırklar arası sevgideki değişiklikler için de aynı ilkeler geçerli görünmektedir.